Biliyorsunuz Yuhanna kitabını başından sonuna kadar ince ince işledik her hafta, her pazar günü. Ve bugün Yuhanna kitabını artık bitiriyoruz. Kaç ay oldu ama yani sonunda bitiyor. Ben inanıyorum, yani şu an çok heyecanlıyım. Yani paylaşabilir miyim çok bilmiyorum ama şuna inanıyorum ki Tanrı Balaam'la konuşmak için bir eşeği kullandığına göre bugün benimle de konuşmak için, sizinle konuşmak için beni de kullanacağına yüreğim var, yani imanım var. Bu yüzden Rabbe güvenerek açıyorum. Bugün İsa'nın 21. bölümü işleyeceğiz Yuhanna'da, ama buna gelmeden önce bu bölümle bağlantılı olarak Yuhanna 18'den 15'ten ve 18. ayeti okumak istiyorum ilk önce. Diyor ki ayetlerde, Simon Petrus'la başka bir öğrenci İsa'nın ardından gidiyorlardı. O öğrenci başkâhinin tanıdığı olduğu için İsa'yla birlikte başkâhinin avlusuna girdi. Petrus ise dışarıda kapının yanında duruyordu. Başkâhinin tanıdığı öğrenci dışarı çıkıp kapıcı kızla konuştu ve Petrus'u içeri getirdi. Kapıcı kız Petrus'a, "Sen de bu adamın öğrencilerinden değil misin?" diye sordu. Petrus, "Hayır, değilim." dedi. Hava soğuk olduğu için köylüler ve nöbetçiler yaktıkları kömür ateşinin çevresinde durmuş ısınıyorlardı. Petrus da onlarla birlikte ayakta ısınıyordu. Yani bu hikayeye baktığımızda evet burada bir tanıklık var. Yani bir adam var tutuklanmış ve bir başka birisi var, onu tanımıyor. Böyle bir hikaye çıkıyor karşımızda ama işin özüne baktığımızda bir önceki gece, yani 3 yıl boyunca Petrus İsa Mesih ile beraberdi ve onunla zaman geçiriyordu ve artık İsa'nın önceden söylediği gibi yakalanma zamanı gelmişti. Yani tutuklanma ve çağırmaya gelme zamanı gelmişti. Ve burada Petrus İsa yakalandığı için onun ardından gidiyordu diğer öğrenciyle beraber. Neden? Yani çünkü İsa'yı seviyorlar. Belki gidip onu kurtarmayı planlıyorlar. Belki ne olacaklarını merak ettikleri için İsa'nın arkasından gidiyorlar. Yani çünkü İsa daha öncesinden, yani kendisinin yakalanıp ve çağırmaya geleceğini söylediğinde Petrus ne demişti? Asla. Bunun olmasına asla izin vermem. Senin için kendi canımı veririm ama senin ölmene izin vermem. Ve Petrus dediğini yapıyordu. İsa için onun ardından gidiyordu. Kendi canını verme pahasına gidiyordu. Yani buradaki ana kahraman Petrus olduğu için Petrus'u biraz yakından tanıyalım diye düşünüyorum. Yani Petrus okuma yazması var mı yok mu pek emin değilim ama yani okula gitmemiş birisi ve balıkçılık yapan biri. Balıkçı dediğimizde bizim aklımıza hemen balık pazarları geliyor. Çünkü İstanbul'da en kolay balık oradan alınıyor. Ama yani bu devirde görüyoruz ki biz tezgahtan gidip balık alırken o balıkçılar ne kadar zor zamanlar, gecenin bir yarılarında denizlere açılıp yani ağlarla falan teknolojiyle artık, ama 2000 yıl önce yani gecenin karanlığında da olsa sabah erken de olsa o ağları elleriyle çeken, yani zahmetli bir işte çalışıyorlardı. Ve bu kadar zor bir meslekte olmasına rağmen İsa'yı takip etme yürekliliği vardı. Çünkü İsa daha önce Petrus ve diğer haberlerle beraberken şöyle demişti. Benim adımdan ötürü size zulmettiklerinde, yani size kötülük söylediklerinde, sizinle alay ettiklerinde ne mutlu size demişlerdi. Ve Petrus 3 yıl boyunca İsa'nın yanında giderek bunların hepsine göğüs germişti. Yani onun yanında gittiğinde, Yahudi din adamları onları kötülediğinde, alay ettiklerinde yine de Petrus vazgeçmedi ve aynı şekilde onun ardından gitti. Bu yüzden görüyoruz ki aslında Petrus cesur birisi. Yani İsa için birçok defa tehlikeyi göze almış birisi. Asla kolay kolay vazgeçmeyen birisi. Böyle bir cesur adamın bugün o akşamki hikayesini işliyoruz. Ve Petrus gerçekten imanlı birisi. Çünkü İsa'ya sen yaşayan Tanrı'nın oğlusun diyen ilk kişi. Onu olduğu gibi tanıyan. Yani onu diğerlerinden daha önce tanımaya başlamış birisi. Ve İsa'nın gerçekten kurtarıcı olduğunu anlamış. Dediğimiz gibi ne pahasına olursa olsun onun ardından gitmeyi göze almış birisi. Ve Petrus tabii ki de 3 yıl boyunca İsa ile beraberken onun mucizelerine tanık olduğu, hastaların iyileştiğini gördüğü, yani sakatların yürüdüğünü, körlerin gözünün açıldığını gördü. Hatta özel olarak iki öğrenciyle beraber dağda İsa'nın görünümünün bile değiştiğini gördü. Yani İlyas'ın ve Musa'nın İsa'nın yanına gelip renginin yani görümünün değiştiğine bile şahit oldu. Böylelikle anlıyoruz ki aslında Petrus İsa'ya hayrandı. Onu yakından tanıyordu. Gerçekten ona inanıyordu. Gördükleri karşısında emindi artık. Gerçekten o yaşayan Tanrı'nın oğluydu. Ama o akşam yani başka bir hikaye, başka bir Petrus'u tanıyoruz. Yani bunu neye benzetiyoruz? Bu ayet üzerinde düşünürken aklıma şu diğer ayet geldi. Bu Matta 14:23-31'i okumak istiyorum sizinle. Evet. Matta 14:23-31. Halkı gönderdikten sonra dua etmek için tek başına dağa çıktı İsa. Akşam olurken orada yalnızdı. O sırada tekne kıyıdan bir hayli uzakta dalgalarla boğuşuyordu. Çünkü rüzgar karşı yönden esiyordu. Sabaha karşı İsa gölün üstünde yürüyerek onlara yaklaştı. Öğrenciler onun gölün üstünde yürüdüğünü görünce dehşete kapıldılar. Bu bir hayalet diyerek korkuyla bağırıştılar. Ama İsa hemen onlara seslenerek cesur olun, benim korkmayın dedi. Petrus buna karşılık, ''Ya Rab'' dedi, ''Eğer sen isen buyruk ver suyun üstünde yürüyerek sana geleyim.'' İsa ''Gel'' dedi. Petrus da tekneden indi, suyun üstünden yürüyerek İsa'ya yaklaştı. Ama rüzgarın ne kadar güçlü estiğini görünce korktu, batmaya başladı. ''Ya Rab beni kurtar'' diye bağırdı. İsa hemen elini uzatıp onu tuttu. Ona ''Ey kıt imanlı, neden kuşku duydun?'' dedi. Yani aslında bakıyoruz ki Petrus hep aynıymış. yani Petrus İsa'yı çok seviyor ve onun gibi olmak istiyor. Onun yaptıklarını yapmak istiyor ve bu yüzden harekete geçiyor. Yani İsa'ya diyor ki sen beni suların üzerinde yürütebilecek kadar güçtesin. Yani ben bunu yapabilirim sen izin verirsen. Ve İsa ona evet diyor, yapabilirsin diyor, izin veriyorum diyor ve Petrus suların üzerinde yürümeye başlıyor. Ama Petrus'un yani dikkati dağıldığında, İsa'ya olan dikkati dağıldığında, etraftaki dalgalara baktığında yüreğine korku geliyor. Ve korku duymaya başlayınca demek ki imanı düşmüş oluyor, kıt olmuş oluyor ve batmaya başlıyor. Aslında bu Yuhanna 18. bölümde okuduğumuz ayetle buradaki ayet çok bağlantılı. Çünkü Petrus bir iman adımı yaptı ve o kalabalığın içinde çığırdan çıkmış, suçsuz birisini öldürmek isteyen o vahşi kalabalığın içinde imanla yürüyebildi. Ama sonra o suların üzerinde yürürken etraftaki dalgalara baktığında nasıl korktuysa o kalabalığın arasından geçerken o vahşi insanlara baktığında aynı şekilde korktu. Yani bu gölün üstünde yürüyen Petrus'la oradaki iman adımını atan Petrus aynıydı ama dikkatini İsa'ya vermek isterken o kalabalığa verdi. O dalgalara verdi. Yani ve onlara bakınca, onların gücünü görünce İsa Mesih'in gücünü unuttu. Ve korkmaya başladı. Ve korkunca ne oldu? Batmaya başladı. Ve daha da batmaya başladı. Yani su üstünde yürürken oradan çıkması çok kolaydı. Çünkü İsa oradaydı. Ona elini uzatıp onu çıkarabilirdi. Ama o kalabalığın arasında İsa orada yoktu. Tutuklanmıştı. Ve ama Petrus batmaya başlıyordu. Yani ve çıkamıyordu orada. Yuhanna 18:19-24'te okuduğumuzda İsa yakalanmış Yahudi yetkililerin önüne götürülüyor. Ve orada o vahşi kalabalık, o vahşi önderler, onu öldürmek isteyen önderlerin karşısında açık açık kim olduğunu söylüyor. Ve ona tokat attıklarında diyor ki bana neden tokat atıyorsunuz? Ben zaten kim olduğumu, ne olduğumu açık açık her yerde söyledim. Bundan vazgeçmedim yani kim olduğumu saklamadım. Ama o gece Petrus İsa'nın yaptığının tam tersini yapıyordu. İsa orada kendini açık açık söylerken o da açık açık İsa'yı inkar ediyordu. Aradaki fark bu. Yani İsa'yı seviyordu, onun gibi olmak istiyordu ama olamıyordu. Çünkü İsa'yı inkar etmek o an ona kolay geldi. Ve biraz inkar etmenin ne demek olduğu hakkında konuşmak istiyorum. Yani bu bizim için bir hikaye. kolay bir şey. Evet, Petrus inkar etti ve sonra ağladı. Ama biz kendimizi o gün İsa'nın yerine koyabilmemiz gerekiyor. Çünkü o gün İsa ihanete uğradı. Ve biz de birçok defa ihanete uğramışızdır. Güvendiğimiz dağlara kar yağmıştır. Yani en çok sevdiğimiz kişinin en zor anında bizi yalnız bıraktığı olmuştur. Bu yüzden ihanete uğramak, inkar edilmenin ne demek olduğunu hepimiz hissediyoruz. Yani birçok kişi var ki anneleri babaları tarafından terk edilmişler. Yani anne babasız yaşamak zorunda kalıyorlar. Ve birçok kişiler var ki yani dostları için kendi canından vazgeçecek kadar sevdiği dostları için bir şeyler yaparken en zor zamanlarında yalnız kalıyorlar. Ve birçok kişi var ki hayata beraber adım attığı, evlenmeyi planladığı ve evlendiği kişiler onları yarı yolda bırakıp yani acı çekmeye başlıyorlar. Bunların hepsi bir ihanettir. Ve en acısı bir anne baba fedakarlıkla çocuklarını büyütmesine rağmen çocuklarının tarafından unutuluyorlar ve yaşlandıklarında yalnız kalıyorlar. Bunların hepsi ihanettir, bunların hepsi inkardır. Ve o akşam da İsa aynı ihanete uğramıştı. Çok sevdiği dostları, yani ben sizin için canımı veririm, siz benim dostumsunuz dediğim kişiler onu yalnız bırakmıştı, yapayalnız bırakmıştı. Ve hikayemiz burada bitmiyor. Yuhanna 18:25-27'yi tekrar okumak istiyorum. Simon Petrus hala ateşin yanında durmuş ısınıyordu. Ona sen de onun öğrencilerinden değil misin dediler. Hayır değilim diyerek inkar etti. Baş kahinin kölelerinden biri Petrus'un kulağının kestiği adamın akrabasıydı. Bu köle Petrus'a bahçede seni onunla birlikte görmedim mi diye sordu. Petrus yine inkar etti ve tam o anda horoz öttü. Yani görüyoruz ki burada ikinci adamın söylediği şey dikkatimizi çekmesi lazım. Diyor ki sen bahçedeydin, İsa ile beraberdin, bundan eminim. Ve Petrus o kadar cesur bir insandı ki baş kahinin kölesinin kulağını kesiyordu. Bu kadar cesareti vardı. Ama şimdi o Petrus'tan eser yok. Yani hayır diyor, o ben değildim diyor. O cesareti gösteren ben değildim diyor. Burada hem kendini inkar etmiş oluyor hem de gerçekten Mesih'i inkar etmiş oluyor. Ve burada diyor ki, iki ve üçüncü defa inkar ettikten sonra horoz öttü diyor. Horoz öttü demek ne demek? Sabah oldu demek. Yani artık güneş aydınlanmaya başladı. Yani dünya aydınlanıyordu ama Petrus hala karanlıktaydı. Ve horoz ötünce Petrus şunu hatırladı. Daha bir gece öncesinden İsa'ya demişti ki ben senin için canımı veririm ve senin ardından gelirim. Ama İsa dedi ki gerçekten mi? Yani benim için canını verebilir misin? Bunu yapabilir misin dedi. Ve Petrus dedi ki kesinlikle. Yani kendine inanıyordu. Ben bunu yapabilirim diyordu. Ama horoz öttüğünde bunu yapmadığının farkına vardı. Ve Matto, Markos ve Luka İncil'inde der ki Petrus dışarıya çıktı, acı acı ağladı. Hüngür hüngür ağladı. Yüreğinin en derinliklerindeki o yaptığı hatanın farkına vardı. Petrus güçlü biriydi. Ama gücü İsa'yı ölümüne takip etmeye yetmedi. Petrus gerçekten imanlı biriydi. Ama imanı İsa'nın ardından canını verecek kadar onun ardından gitmesine yetmedi. Şimdi tekrar durup düşünmemizi istiyorum. Belki çok hızlı anlatıyorum ama heyecanımı bağışlayın. Ama bu ciddi bir şey. Yani İsa'nın en sevdiği, kendi canını veren kişi İsa'yı terk ediyor ve onu tanımadığını söylüyor. Yani biz şu an düşünelim, bir kısa zaman yapalım. Biz neredeyiz bu hikayede? Dostları tarafından terk edilmiş, acı çeken İsa mıyız? Yoksa dostlarını terk etmiş kişiler miyiz? Yani terk edilmenin ne demek olduğunu hepimiz biliyoruz. Gerçekten en sevdiğimiz insanlar bizi zor zamanlarımızda yalnız bıraktılar. Hep yanımızda olacağına inandığımız insanlar bizden vazgeçtiler. Ve hayatımızı belki birçok kısmını hep yalnız geçirmek zorunda kaldık. Ama şöyle bir düşünelim. Biz dostlarımızın yanında olabildik mi? Dostlarımızın en zor zamanlarında onları yalnız bırakmamaya gayret ettik mi? Acaba beni aradığında beni bulabildi mi yanında? Bunların üzerinde odaklanmamız lazım. Özellikle ki dünyanın sevmediği biz kilisedeki kardeşlerimizin bir yalnız hissettiği anda, yardıma ihtiyacı olduğu anda biz onlarla beraber miydik? Biz bir aileyiz ama ihtiyacı olandan uzakta mı kaldık? Bunları düşünebiliriz. Ve bundan daha da önemlisi var. Kardeşlerimizi terk ettiğimiz gibi bazen, acaba İsa'ya iman ettiğimizde Petrus gibi onu tanımadığımızı söyledik mi? Yani birçok kişi eminim ki İsa'ya iman ettiği için dalga geçildiği olmuştur, alay edildiği olmuştur. Belki de tehlikeli zamanlar geçirmiştir. Ve bu zamanlarda ben İsa Hristiyan olduğumu söylemek istemiyorum dediğimiz zamanlar olmuştur. Yani sizleri bilmiyorum ama benim çok defa oldu. İnsanlara İsa'ya inandığımı, Hristiyan olduğumu söylediğim zamanlarda alay edecekler diye birçok defa Hristiyan olduğumu gizledim. Ve özellikle babamdan korktuğum için ona Hristiyan olduğumu söylemek hala benim için çok zor. Ve belki bir tehlike olur, ölüm tehlikesi olur diye çok defa İsa'ya inandığımı söylemedim. Ki bazen Petrus gibi cesaretle doluyorum ve evet ben söyleyeceğim diyorum. Ve İsa'ya inandığımı söylediğimde gerçekten dalga geçiliyorum ve alay ediliyorum. Ve bu beni çok kırıyor. Ve bazen de yani ölüm tehlikesiyle yüzleşmemek için İsa'ya inandığımı söylüyorum. Ve belki İsa'ya iman ettiğimi aileme söylemiş olmasaydım evden ayrılmak zorunda kalmayacaktım. İşlerimi değiştirmek zorunda kalmayacaktım. Çalıştığım yere Hristiyan olduğumu söylemeseydim. Ya baskı yaşamayacaktım. Ve bu baskı yaşadığım zamanlarda keşke söylemeseydim İsa'ya inandığımı diye çok zaman geçiriyorum. Ama Petrus acı acı ağladı. Çünkü kendisi için canını verecek olan dostunu inkar etmişti. Yani o İsa'ya iman ettiğimi söylemediğim zamanlarda aynı acı benim de yüreğimde oldu. Benim için canını veren kişi, benim özgür olmamı isteyen kişiyi ben tanımadığımı söylüyordum. Yani belki İsa olmuş olmasaydı bugün yaşıyor olmazdım. Yani belki artık intihar etmiştim veya başka şeyler olmuştu. Ama ben şu an hayatımı ona borçluyum. Yaşadığım için ona borçluyum ama o zamanlarda, o korktuğum zamanlarda diyordum ki ben İsa'yı tanımıyorum. O kim? O beni kurtarmadı. Petrus'un yüreği acımıştı ve İsa bunu biliyordu. Şimdi 21. bölüme geçmek istiyorum. Ve bu bölümü okuyarak aylardır üzerinde çalıştığımız Yuhanna kitabını bitirmiş olacağız. O yüzden 21. bölümü başından sonuna kadar hızlı bir şekilde okumak istiyorum. Bundan sonra İsa Tiberiye Gölü'nün kenarında öğrencilerine yine göründü. Bu da şöyle oldu. Simon Petrus, ikiz diye anılan Thomas, Celile'nin Kana köyünden Nathanael, Zebedi'nin oğulları ve İsa'nın öğrencilerinden iki kişi daha birlikte bulunuyorlardı. Simon Petrus ötekilere, ben balık tutmaya gidiyorum dedi. Onlar, biz de seninle geliyoruz dediler. Dışarı çıkıp tekneye bindiler. Ama o gece bir şey tutamadılar. Sabah olurken İsa kıyıda duruyordu. Ne var ki öğrenciler onun İsa olduğunu anlamadılar. İsa, çocuklar, balığınız yok mu diye sordu. Yok dediler. İsa, ağı teknenin sağ yanağına atın, tutarsınız dedi. Bunun üzerine ağı attılar. O kadar çok balık tuttular ki artık ağı çekemez olmuşlardı. İsa'nın sevdiği öğrenci Petrus'a bu Rab'tir dedi. Simon Petrus onun Rab olduğunu işitince üzerinden çıkarmış olduğu üstlüğü giyip göle atladı. Öbür öğrenciler balık dolu ağı çekerek tekneyle geldiler. Çünkü karadan ancak 200 arşın kadar uzaktaydılar. Karaya çıkınca orada yanan bir kömür ateşi, ateşin üzerinde balık ve ekmek gördüler. İsa onlara şimdi tuttuğunuz balıklardan getirin dedi. Simon Petrus tekneye atladı ve tam 153 iri balıkla yüklü ağır ağı karaya çekti. Bu kadar çok balık olduğu halde ağ yırtılmamıştı. İsa onlara gelin yemek yiyin dedi. Öğrencilerinden hiçbiri ona sen kimsin diye sormaya cesaret edemedi. Çünkü onun Rab olduğunu biliyorlardı. İsa gidip ekmeği aldı, onlara verdi. Aynı şekilde balıkları da verdi. İşte bu İsa'nın ölümden dirildikten sonra öğrencilere üçüncü görünüşüydü. Yani burada görüyoruz, evet bir gece öncesinden, üç gün öncesinden İsa yakalandı, çarmıha gerildi, acı acı hırpalandı, Petrus onu inkar etti. Ve ama sonraki pazar günü İsa dirildi. ve aralarında yemek yemeye başladı. Ve artık bu üçüncü günde, üçüncü görünüşünde yine İsa havariler çalışırken onlara kendini gösteriyor. Ve onlarla beraber yemek yedikten sonra İsa, Simon Petrus'a, Yuhanna oğlu Simon, beni bunlardan daha çok seviyor musun diye sordu. Petrus, evet ya Rab dedi, seni sevdiğimi bilirsin. İsa ona, kuzularımı otlat dedi. İsa ikinci kez yine, Yuhanna oğlu Simon, beni seviyor musun diye sordu. O da, evet ya Rab, seni sevdiğimi bilirsin dedi. İsa ona, koyunlarımı güt dedi. Üçüncü kez ona, Yuhanna oğlu Simon, beni seviyor musun diye sordu. Petrus kendisine üçüncü kez beni seviyor musun diye sormasına üzüldü. Ya Rab, sen her şeyi bilirsin, seni sevdiğimi de bilirsin dedi. İsa ona, koyunlarımı otlat dedi. Eminim ki burayı okuyan herkes, yani İsa'nın Petrus'la konuşmasını bölümünü, neden İsa'nın üç defa Petrus'a beni seviyor musun dediğini anlamıştır kolaylıkla. Yani çünkü Petrus onu üç defa inkar etmişti ve İsa ona üç defa beni sevdiğini söylüyor, seviyor musun diye sormuştu. Ve Petrus sanki hiç İsa'yı inkar etmemiş gibi, evet yani ben seni seviyorum, niye bana bunları soruyorsun ki diye soruyor yani İsa'ya. Ve bundan üzülüyor. Ama İsa kendisini sevdiğini söyleyen Petrus'a kuzuları otlatmasını, koyunları otlatmasını ve gütmesini istiyordu. Yani Petrus eğer bir çoban olmuş olsaydı bunu neden söylediğini anlayabilirdik belki. Yani işini yap diyor. Ama Petrus bir balıkçıydı ve ona hiç anlamadığı bir görev vermişti. Sen balık tutuyorsun ama senin görevin koyunları otlatmak. Yani İsa burada neden koyunlardan bahsediyor? Yuhanna 10. bölümünde aslında biz bunu işledik. Abi bize çok güzel anlattı İsa'nın nasıl bir koyunlardan bahsettiğini ve İsa'nın nasıl bir çoban olduğunu anlatmıştı. Ve İsa Yuhanna 10. bölümünde şöyle demişti. Ben iyi çobanım. Koyunlarım, yani beni takip edenler için canımı veririm. Ve İsa 2 gün öncesinden veya 3 birkaç hafta öncesinden dediğini yapmıştı. Koyunları için canını vermişti ve o iyi çobandı. Ve dostlar, şimdi Petrus'a söylediği şey, yani ben koyunlar için canımı verdim, şimdi koyunlarım için sen onları beslemen lazım, onları gütmen lazım, onları yönlendirmen lazım, onları teşvik etmen lazım. Eğer beni seviyorsan kendi görevini yapman lazım. Ben bana ait olanı yaptım, hepinizi kurtardım. Senin görevin de bunları beslemektir, koyunlara sahip çıkmaktır. Senden yapmanı istediğim şeyi yap diyordu İsa Petrus'a. Yani ardından giden kişileri yüreklendirmesini istiyordu. Şimdi burada da bir tezatlık var. Ben olmuş olsaydım bu görevi asla Petrus'a vermezdim. Çünkü onu inkar etti. Yani en zor zamanında Petrus İsa'yı inkar etti. Yani hiç mantıklı gelmiyor insanlara. İsa'yı inkar eden koyunları da umursamaz gibi düşünüyoruz. Evet. Yani Petrus bunu hak etmiyor gibi gözüküyordu ama İsa onun hak ettiği bir görev olduğunu biliyordu. Çünkü Petrus o gece zaten acı acı ağlamıştı, hatasını biliyordu. Ve İsa da onun yüreğini tanıyordu. Bunu yapacağını da biliyordu. Bunu yaptıktan sonra, o inkardan sonra neler yapacağını da biliyordu. Yani Petrus o gece korktuğu için İsa'yı inkar etmişti. Ama İsa o gecede yaşadığı korkusunu anladığı için İsa'yı tamamen reddetmemişti. Yani şöyle düşünebiliriz. İsa'ya inandığımızı söylemekten utandığımızda, onu inkar ettiğimiz zamanlar çok oldu. Ama hiç Rabbin tamamen bizi terk ettiğini hissettik mi, yaşadık mı? Yani Rab artık sen görevini yapmadın, bir daha seninle beraber olmayacağım dedi mi? Hiçbir zaman. Yani bizimle beraber yine olduğu için yüreğimiz acı hissetti, kederlendi, yani sıkıntı çektik. Ama o bizi hiç terk etmedi. Sadece yaptığımızın yanlış olduğunu bize anlattı. O zaman İsa biz onu inkar ettiğimizde bizi terk etmiyorsa ne yapmamız gerekiyor? İsa'yı inkar edebilir miyiz özgürce istediğimiz kadar? Yani böyle bir şey için mi İsa buna izin veriyor, bizi terk etmiyor? Kesinlikle hayır. Çünkü geçmişte yapmamız gereken şeyi yapmamışsak önümüzde, yani bunu telafi edebileceğiz. o imkanı tekrar yapmamız gereken fırsatı verecek. İsa'nın söylediği gibi onu seviyorsak yapmamız gereken şeyi yapmak için büyümeliyiz. O iman adını atmalıyız. Bunda kendimizi geliştirmemiz lazım. Yani düşünmemiz gereken şey şu. Gerçekten İsa'yı seviyor muyum? Geçmişte istediğini yapmamış olabilirim ama seviyorsam şimdi yeniden bir fırsatım var. Yani cevabımız evet, biz İsa'yı seviyoruz. Gerçekten tapınırken ona bunu çok defa söyledik. Ve ne yapmamız gerektiğini de biliyoruz. Çünkü Tanrı'nın sözünü okuyoruz. O bizimle konuşuyor. Ve Petrus da artık ne yapması gerektiğini biliyordu. İsa'yı seviyordu ve İsa ona ne yapması gerektiğini söylemişti. Hikaye burada bitiyor mu? 21. bölümü okuduk. Kitap bitti. Ama hikaye hiçbir zaman bitmiyor. Çünkü önümüzdeki aylardan itibaren Elçilerin İşleri kitabında devam edeceğiz. Ve orada Petrus yine karşımıza çıkacak. Ama nasıl bir Petrus karşımıza çıkacak? O İsa tutuklandığında Yahudi kurulun önünde İsa'yı inkar eden bir Petrus vardı elimizde. Ama ileride göreceğiz ki Petrus hatasından ders çıkarmış ve Yahudi, yani İsa'yı inkar ettiği Yahudilerin önünde İsa'yı tekrar açık açık savunacak. Yani biz de İsa'yı tanıdığımızı söylemekten korkuyor olabiliriz. Ama Petrus Elçilerin İşlerinde de gördüğü gibi kutsal ruhu aldıktan sonra onun yardımıyla, onun cesaretiyle yapması gereken şeyi yaptı. Yani yüreklerimizde korku olabilir. Ben nasıl söyleyeceğim? Nasıl İsa'yı inkar etmeyeceğim? Eğer böyle bir endişemiz varsa gerçekten kutsal ruhtan yardım isteyebiliriz. Ondan teselli isteyebiliriz ve o bizim yolumuzu açacaktır. Burada yaşanmış bir hikaye anlatmak istiyorum. Evet, yani ilk vaazımda kendimden bahsetmesem olmaz. Hatalarımdan bahsettim ve Rabbin yaptıklarından da biraz bahsetmek istiyorum. Yani Petrus gibi aslında her birimizin bir dönüm noktası oluyor. Vakti zamanında onu inkar etmiş olsak da onu açık açık ilan ettiğimiz zamanları da oluyor. Ve ben kendi hayatımda buna benzer bir şey yaşadım, onu anlatmak istiyorum. Üniversiteyi kazanmıştım, 2 yıllık bir üniversiteydi ve orada yeni gittim işte kiliseye iman, İsa'ya iman ettikten 2 yıl sonra yeni bir hayat başlamıştı benim için. Ve ilk yarı yılda herkesle tanıştım, bir sürü dostlarım oldu, bir sürü arkadaşlarım oldu, evimi paylaştım, soframı paylaştım, yani hayatımızın her alanında öğrenci arkadaşlarla beraber zaman geçiriyorduk. Ve ikinci yarı yılda dedim ki tamam, artık ben herkesi tanıyorum. Artık gerçekten kim olduğumu söyleyebilirim. Ve herkese Hristiyan olduğumu söylemeye başladım yavaş yavaş, temkinli. Korka korka, ne olacağını bilmeden. Ve insanlara İncil dağıtmaya başladım arkadaşlarıma. Hristiyan olduğumu merak edenler de hep İncil istiyorlardı. Daha çok okumak istiyorlardı, merak ediyorlardı. Çünkü hayatlarında belki ilk defa bir Hristiyan görmüşlerdi. Ve ben de elimden geldiğince İsa'nın sözünü paylaşıyordum, İncil okuyordum veya anlatıyordum. Ama İsa'nın, nasıl ki İsa bunu yaparken ondan nefret edenler olduğu gibi, bunu yaptığım için benden nefret edenler de olmuş ama benim haberim yoktu. Ve sonrasında aynı evimi paylaştım, aynı sofrayı paylaştım, insanların bana tuzak kurduğunu öğrendim sırf bunları yapmamak için. Ve bulunduğum yerin serseri gençlerine karşı beni ispiyonlamışlar, beni şikayet etmişler ve beni dövdürmek istemişler. Ve ben bir gün okuldayken işte okul müdürü beni çağırdı. Dedi ki böyle böyle bir olay var, senin okuldan çıkman lazım, artık terk etmen lazım. Ben inanmadım, yani böyle bir şey olmaz. Kim benden nefret edebilir ki? Yanlış bir şey yapmadım ki, bu bir suç değil dedim. Ve o yüzden inanmadım ama okuldan çıktıktan sonra arkadaşlarım beni aradı. Kendine dikkat et, yani kötü şeyler olacak, buradan ayrıl falan böyle. Ve sonrasında dedim ki bu ciddi bir şey olabilir. O zaman gitmem gerekiyor. Arkadaşlarımın sözünü dinlemem lazım. Ve hemen evden ayrıldım, okuldan ayrıldım ve Hristiyan kardeşlerin yanına gittim. Onlarda kalmaya başladım. Onların evine gittiğimde polis beni aradı. Dedi ki sen neredesin? Dedim böyle böyle. Güvende misin, iyi misin? Evet dedim, yani bir sıkıntı yok. Orada kal dedi ve sakın buraya gelme. Yani şok oldum, yani korktum, yani korkmamak elde değil. Ama yani ve ertesi gün okula gitmem gerekiyordu. Çünkü okulun son haftasıydı ve sınavlar vardı. Ve gittiğimde polisler direkt beni aldı, karakola götürdü ve orada sorguya çektiler. Sanki suçluymuşum gibi, hata yapmışım gibi. Ama beni tehdit edenler, bana öldürmek isteyenler veya dövmek isteyenler dışarıda rahat rahat dolaşıyordu. Ama sorguya çekilen bendim. Yani buna rağmen yine de sorguya çektikten sonra evet gerçekten bir suçum yoktu. Tek suçum İncil'i paylaşmaktı. Yani insanlara İsa'yı anlatmaktı. Ve sonrasında okula gittim, sınavıma girdim. Ve sınavdan çıktıktan sonra insanların nefretini gördüm bana bakarken. Ya işte şimdi hak ettiği cezayı bulacak gibi bakıyorlardı. O kadar çok sinirlenmişlerdi, o kadar çok öfkelenmişlerdi ki onlara bakınca korkmamak gerçekten elde değildi. Ama o kadar zor anlamda, yani bütün dostlarım dediğim, evimi paylaştığım o kadar çok kişi var ki dediğim zamanda bir baktım ki etrafımda hiç kimse yok. Sadece Ayşe adında bir tane arkadaşım vardı. O benim haklı olduğumu biliyordu. Yani haksız hiçbir şey yapmadığımı biliyordu ve benim yanımda olduğunu göstermişti. Hemen benimle geldi, eve gittik. Polis kontrolünde eşyalarımı topladım falan böyle. Ve sonrasında evden ayrıldım. Ve ben okulun civarından ayrıldıktan sonra Ayşe orada kaldı. Yani ve ondan da nefret duymaya başladılar ama arkadaşım benim için herkese benim haklı olduğumu anlattı. Bu yüzden en başında dedik ya hani zor zamanlarımızda yalnızlığa uğradığımızda ne hissettiğimizi. O gün benim için çok zordu ama o zor zamanda Ayşe gibi bir arkadaşımın, Müslüman, dindar bir arkadaşımın olması bana o kadar çok teselli verdi ki. Ve o zaman anladım, evet dedim, bu benim dostum. Yani insanlarla belki çok defa İsa'yı paylaştık ve bizimle alay ettiler ve bizi kötülediler. O zaman anlıyorum ki o kişi benim dostum değil. Ve benim dostum değilse o zaman neden hayatımda var ediyorum ki? Evet, sevebilirim onları ama benim dostum değilmiş. Ve İsa'ya iman ettiğimi söylediğim kişilerde bana destek verenler, bana yanlış bir şey yapmamış gibi hala arkadaşlığını devam ettiren kişileri anlıyorum ki o benim gerçek dostum. Beni ben olduğum için seviyor. O zaman onlarla ilişkimi daha da derinleştirebilirim. Ve o gün anladım ki Ayşe gerçekten benim dostum ve aradan yıllar geçti. O evlendi, çocukları oldu falan böyle. Ama bizim bağlantımız hala kopmadı. Hala dostum yani. Hala birbirimize görüşüyoruz. Birbirimizi teselli ediyoruz zor zamanlarımızda. Ve sonrasında polis kontrolüyle evet gittim geldim falan ve sınavlar bitti. Ve sonrasında aslında çok uzun bir zaman sürmedi. İkinci yılda tekrar üniversiteye gitmem lazımdı ve derslere girmem gerekiyordu. Çünkü okuyordum. Ve okula gittiğimde İşte birkaç abimle beraber okul müdürüyle görüştük. Dedik geçen sene böyle böyle bir durum olmuştu. Tekrar olmasını istemiyoruz. Ne yapabiliriz? Ve onlar hiçbir şey yapamayız dediler. Sadece devamsızlığını kaldırırız. Sınavdan sınava gelirsin dediler. Ben de tamam dedim ve İstanbul'a yerleştim. Sadece sınavlarda okula gittim. Ve sınavlar yaklaştığında tekrar gittiğimde baktım ki beni dövmek isteyen serseriler okula kayıt yaptırmışlar. Daha rahat dövmek için. Çünkü önceden giremiyorlardı ama bu sefer girip yani rahat rahat dövmek istemişlerdi. Ve tesadüfen enteresandır. Geçen sene alttan aldığım bir dersten sınavım vardı. Ve onlar da ilk sınıf olduğu için beraber sınava girmek zorundaydık. Ve sınav bittikten sonra dışarıda oturuyordum. Ve serseriler bir anda etrafımı sardı. Dedi işte sen geçen sene neler yaptın, niye böyle yaptın, amacın ne, niye insanları kandırıyorsun falan diye. Şu an öyle anda düşündüm yani her şeyi inkar edebilirim. Yani kendimi de inkar edebilirim, İsa'yı da inkar edebilirim ama hani Petrus'ta olduğu gibi kutsal ruhu aldıktan sonra yapamadım bunu. Yani geçmişimdeki o hatalarımı tekrar edemedim. Yani benim gücümde olan bir şey değildi. Yani kutsal ruh o zaman öyle bir doldurdu ki konuşmaya başladı ve hiç geri adım attırmadı bana. Ve ben anlattım böyle böyle Hristiyanım, yani bundan korkmuyorum. İnsanlara da paylaştım, evet doğru, bu bir suç değil. Yani bunları yaparken aklımda hep şu ayetler yankılanıyordu. Sizi öldürebilen, bedenini öldürebilen ama sonra bir şey yapamayacak olandan değil. Sizi öldürüp sonra sizi cehenneme atacak olandan korkun. Ve İsa diyor ki siz beni inkar ederseniz ben de sizi göklerdeki meleklerin önünde inkar edeceğim. Beni kabul ederseniz ben de sizi kabul edeceğim. Yani bu ayetler hiç aklımdan çıkmadı ve bana cesaret verdi aslında. Evet, sonu ölüm olabilir bazı şeylerin. İsa'yı inkar etmemenin sonu ölüm olabilir. Ama son, biz zaten ölümsüzüz. Biz zaten yaşayacağız yani. Ve o gün o kadar büyük bir geçmişin telafisi diyorum ben onlara. Çünkü geçmişte birçok defa inkar etmiştim ama o gün inkar ettirmedi kutsal ruh. Ve o gün gerçekten onları söyledikten sonra ben değildim. Yani o güçle dolmuştum ve o kadar iyi paylaşıyordum ki. Ve sonra bunları söyledikten sonra serseriler bir anda çekti gitti etrafımdan. Ah dedim ne oldu? Dayak yemeyecek miydim? Neden dövmüyorsunuz falan diye şaşırdım yani. Çünkü gerçekten çok öfkelilerdi. Ve onlara şunu da demiştim. Hani siz, evet sizin bir suçunuz yok çünkü sizi kullandılar. Yani beni dövebilmeniz için size yalan söylediler ve sizi aldattılar. Ve onlar da sinirlendiler ve bir anda gittiler. Ve sonra sınavlar bitti. Ben Adana'ya bir seminer için gitmek için Adana'daydım. Ve bu Ayşe dediğim arkadaşım beni aradı. Sen o kişilere beddua mı ettin dedi. Dedim ki yo, yani ben onları affettim dedim. Affetmek mi? Yani arkadaşım dondu biraz kaldı yani. Çünkü o zor zamanlarda Rab imanımı büyütmüştü ve beni olgunlaştırmaya başlıyordu. Ve neyse dedi, yani senin sana tuzak kuran kişiler serseriler tarafından dövüldü ve okuldan uzaklaştırıldı. Ya nasıl dedim, nasıl olabilir yani? Benim dayak yemem gereken planlanan bir şeydi. Ben hiçbir sıkıntı çekmeden kurtuluyorum. Ama beni tuzağa düşürenler kazdıkları kuyuya kendileri düşüyorlar. O zaman gerçekten Rabbin kim olduğunu anlamaya başladım. Yani Rab koruyandır. Yapmamız gereken şeyi yaptığımızda gerçekten onun görevini yapıyoruz zaten. Onun adını yüceltiyoruz. Yani arkadaşlarımız bizi terk edebilir ama Rab bizi zaten hiç terk etmiyor. O zaman onun adını söylediğimizde, bu yüzden zor bir vaaz vermiştin. Toparlamaya çalışıyorum ama olmuyor. Yine de yani Petrus gibi düşmüş olabiliriz, inkar etmiş olabiliriz ama kutsal ruh geldiğinde yani gerçekten Rab bizi güçlendirecek. Yani bu onun işi. Biz yapabilseydik zaten yapardık. Ama ondan yardım istediğimizde ve her inkar ettiğimizde eğer yüreğimiz acıyorsa bu acıyı tekrar yaşamamak için mücadele etmemiz gerekiyor. Şu Yuhanna 21. bölüm 18-19. ayeti okumak istiyorum. İsa Petrus'a koyunlarımı otlat dedikten sonra şöyle dedi. Sana doğrusunu söyleyeyim. Gençliğinde kendi kuşağını kendin bağlar, istediğin yere giderdin. Ama yaşlanınca ellerini uzatacaksın, başkası seni bağlayacak ve istemediğin yere götürecek. Bunu Tanrı'yı ne tür bir ölümle yücelteceğini belirtmek için söyledi. Sonra ona ardımdan gel dedi. Yani Petrus İsa'nın ardından gitmek istiyordu ve bunu yaptı. Özellikle kutsal ruhla dolduktan sonra korkmadan, korksa da korkusuna yenilmeden bunu yaptı. Ve İsa dedi ki yani seni bağlayacaklar yaşlandığında ve istemediğin yere götürecekler. O yüzden Petrus'la başladık. Petrus kimdi diye başladık ve şimdi Petrus nasıl hayatı son buldu onu paylaşmak istiyorum. Evet, Petrus inkar etmişti, düşmüştü ama hayatının son zamanlarında Romalılar tarafından tutuklanmıştı. Ve İsa'nın müjdesini paylaşmaya devam ettiği için onu susturmak için öldürmeyi düşünüyorlardı. Ve onu çarmıha doğru götürüyorlardı. Yani takip ettiği öğretmeni gibi onun gibi ölmeyi zamanı gelmişti. Ölme zamanı gelmişti. Ama Petrus çok ilginç bir şey dedi çarmıha doğru giderken. Ben bu şekilde çarmıha gerilmeye layık değilim. Lütfen çarmıhı ters döndürün ve beni baş aşağı çarmıha gerin. Yani nereden nereye? Ne büyük bir iman söylemi. Benim öğretmenim gibi, hocam gibi, Rabbim gibi çarmıha gerilmeye bile layık değilim. O yüzden beni ters çarmıha gerin. Ve Romalılar tabii ki de şaşırdılar. Senin istediğin olsun dediler. Son isteğin buysa, ölmeden önceki son isteğin. O zaman öyle yaptılar. Ve Petrus gerçekten öğretmeni gibi hayatına son verebilmeyi seçebildi. Çünkü hayatın kıymetini ne olduğunu anladı. Bu hayata değer veren şeyin İsa'nın kendisi olduğunu. Ve İsa'nın dediği gibi çarmıhını yükleyip benim ardından gelmeyen bana layık değildir sözünün ne anlama geldiğini anladı. Ve bu yüzden İsa'nın öğrencileri bizim için büyük bir örnek. Evet, korkuyor olabiliriz. Belki hani İnternette bile bu vaazları dinlememizin sebebi korkumuz olabilir. Kiliseye gitmekten korkuyor olabiliriz. Ama Rab bize, kutsal ruh bize güç verebilecek güçtedir. Bizi teselli edebilecek güçtedir. Yani şu anki hayatımıza baktığımızda olumsuz ve umutsuz görünebiliriz. Ama sonraki hayatımıza baktığımızda Rab bunu yapabilecek güçtedir. Çünkü biz onun ailesiyiz ve onun adını yüceltmek için dünyanın her yerinde yaşıyoruz. Ve bu görevimizi yapmak için elbette ki bizi teselli edip güçlendirecektir. O yüzden artık oh diyorum. Vaaz bitiyor. Burada söz vermek istiyorum. Çünkü Rabbin sofrasını yapacak ve bizler Rabbin sofrasına yaklaşırken yüreklerimizi kontrol edelim. Yani bizim için bir insanın dostları uğruna canını vermesinden daha büyük sevgi yoktur. Ben size dost dedim diyen İsa için onu sevdiğimizi bir gözden, seviyor muyuz diye bir gözden geçirelim. Başkaları için kendi canımızdan vazgeçebilir miyiz? Yani çünkü biz korktukça başkaları kurtulmayacak. Biz sustukça başkaları müjdeyi duymayacak. Ama o yüzden Rab bize cesaret vermesi için konuşalım ve kendimizi değil Rab'bi ön konuma getirelim diye yüreklerimizi kontrol etmemizi istiyorum.